Merhaba, ben Yusuf. 9R3 podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David S. M. Landes'in The Wealth and Poverty of Nations kitabı, iktisat tarihi ve karşılaştırmalı uygarlık incelemesi arasında duran, geniş kapsamlı bir araştırma kitabıdır. Eserin temel amacı, bazı ülkelerin neden uzun vadede zenginlendiğini, bazılarının ise neden yoksulluk içinde kaldığını açıklamaktır. Landes, bu soruya tek bir neden yerine, kültür, kurumlar, tarihsel ans, teknoloji, ticaret ve siyasal yapıların birlikte etkisiyle yaklanır. Avrupa'nın yükseliğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayilemesini, Japonya'nın dönümünü, Çin, Latin Amerika ve Arap dünyasının farklı deneyimlerini uzun dönemli bir tarih çerçevesinde karnelantiri. Kitap, coğrafya ve kaynakların önemini bütünüyle reddetmez ama bunların kader olmadığını vurgular. Okura, ekonomik gelişimi yalnız kasayılarla değil, toplumsal değerler ve tarihsel tercihler üzerinden dönme imkanı verir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Alk olarak zenginliği belirleyen tek banana kaynaklar değil, kurumlar ve kültürel tutumlar, kitabın en önemli iddialarından biri, doğal kaynakların veya coğrafi konumun tek banana refah üretmediğidir. Landes, ekonomik bağrının arkasında salıçmaya bakın, disiplin, zaman kullanımı, girişimcilik ve değmeye sukruki gibi kültürel belirin bulunduğunu savunur. Bu noktada Max Weber'in protestan salusma alıkına dönerek, Kuzey Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen ekonomik ivmeyi bu değerlerle ilişkilendirir. Ancak kitap yalnızca din merkezli bir açıklama yapmaz. Siyasal rekabetin, piyasaların görece serbest ilimesinin ve dünsel özgürlüğün yenilik üretimini kolaylandırdığını da gösterir. Böylece gelime tek nedenli bir formüle indirgenmez. Okur, aynı coğrafyada yanayan toplumların neden farklı sonuçlar üretebildiğini. Kurumların ve toplumsal alıkanlıkların ekonomi üzerindeki etkisi üzerinden görülür. Bu yaklaşım, gelimlilik farklarını yalnız kadığı etkenlerle açıklayan sade modelleri sorgular. İkinci olarak Avrupa'nın yükseliği. Küçük teknolojik yeniliklerin birikimli güç ile açıklanır, Landes, Avrupa'nın dünya ekonomisindeki üstünlüğünü yalnızca büyük savalar, fetihler ya da sermaye birikimiyle açıklamaz. Ona göre asıl farkı yaratan değil, bilgiye verilen değer ve teknik yeniliklerin günlük hayatın içine yörlemesidir. Saat, gözlük, metal ileme, ulanım araçları ve üretim teknikleri gibi görünürde sıradan unsurlar, uzun vadede üretkenliği artıran temel araçlara dönüyor. Kitapta teknolojik ilerleme, soyut bir ikat hikayesi değil, toplumsal örgütlenmeyle bağlantılı bir süreç olarak ele alınır. Avrupa'da rekabetçi siyaset, hirleme, ticaret ağları ve ustalık kültürü, yeniliklerin yayılmasını hızlandırır. Bu nedenle ekonomik üstünlük bir anda ortaya çıkan mucize değil, şok sayıda künik iletirmenin üst üste binmesiyle oluan tarihsel bir sonuçtur. Kitabın bu bölümü, modern büyümenin arkasındaki teknik altyapıyı anlamak isteyen okur için özellikle değerlidir. Gelimenin yalnız para ya da doğal kaynak meselesi olmadığını, bilgi ve beceri birikimiyle yakından ilikili olduğunu gösterir. Binç olarak, andar kurtu zehilen, olarmazda. Tarihsel karılatırma yöntemiyle Avrupa, Japonya, Çin, Arap dünyası ve Latin Amerika birlikte okunur, eserin ayırt edici yönlerinden biri. Hok farklı bölgeleri aynı soru etrafında karınılatırmasıdır. Hindu Şifto, Semeni'nin hüza teletemi'nin peybiliğin. Landes, Avrupa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Arap dünyası ve Latin Amerika'nın ekonomik tarihlerini birlikte değerlendirir. Bu karılılatırma, tek bir medeniyetin bari hikayesini anlatmaktan ziyade farklı kalkınma yollarını ve tıkanma noktalarını görünür kılmayı amaçlar. Japonya'nın modernleşme deneyimi, Çin'in dönüm potansiyeli ve Latin Amerika'nın yapısal zorlukları aynı çerçevede incelenir. Yazar, bazı toplumların yükseliğini sadece düz müriyle açıklayan yorumlara mesafeli durur. Bunun yerine iç dinamiklerin, eğitim anlayının, kurumsal esnekliğin ve üretim disiplininin önemini öne sıkarır. Bu yöntem, okura karınılatırmalı dönme alıkanlığı kazandırır. Benzer dönemlerde farklı sonuçların nasıl ortaya çıktığını görmek, ekonomik tarihi için daha geniş ve daha dengeli bir bakın asısı sayılır. Kitap, bu yönüyle yalnızca bir tesavvunusu değil, aynı zamanda yöntemsel bir karnalıntırma devsidir. Dördüncü olarak, kadınların toplumsal konumu. Ekonomik gelişmeyle doğrudan ilişkilendirilir. Landes'in dikkat çeken savlarından biriydi. Toplumun kadınlara yaklaşımı ile ekonomik düzeyi arasında bağ kurmasıdır. Kitapta kadınların eğitim, salıma hayatı ve kamusal yanıma katılımı, sadece toplumsal adalet meselesi olarak değil, üretkenlik ve kalkınma kapasitesi açısından da değerlendirilir. Yazar, kadınların daha geniş imkanlara sahip olduğu toplumlarda insan sermayesinin daha etkin kullanıldığını ima eder. Bu guru, ekonomik bağının yalnızca fabrikalar, bankalar ya da İHK rakamlarıyla ölümlemeyeceğini hatırlatır. Aile yapısı iyi bölümü, eğitim eritimi ve toplumsal normlarda büyümenin ön korlarını etkiler. Kitap bu noktada kültürel değerlerin soyut olmadığını, somut ekonomik sonuçlar doğurduğunu gösterir. Okur için önemli olan, gelişmenin sadece devlet politikasıyla değil, gündelik toplumsal ilişkilerle de bağlantılı olduğunu fark etmektir. Bu bölüm, kalkınmayı toplumsal sinsiyet boyutuyla birlikte dünmeyi saylayarak kitabın serşevesini genişletir. Son olarak, kalkınma kader değildir ama kültür ve kurumları dönüştürmek zordur. Kitap, yoksulluğu kaçınılmaz bir yazgı gibi sunmaz. Landes'e göre ülkeler, kurumlarını değiştirerek ve yeniliğe daha açık bir toplumsal düzen kurarak ilerleyebilir. Bu nedenle coğrafya, iklim ya da gemindeki geri kalmalık tek başına belirleyici değildir. Ancak yazar, dönemin kolay olmadığını daha açıkça kabul eder. Kültürel alışkanlıklar, siyasal düzenler ve ekonomik beklentiler yavan deneyir. Bu yüzden kalkınma, kısa vadeli bir politika müdahalesinden çok, uzun vadeli kurumsal ve toplumsal dönüme gerektirir. Kitabın sonuna eklenen değerlendirmelerde, Asya finans krizleri gibi gelişmelerde cünyelerek ekonomik iyimserliğin sınırlı yönleri hatırlatılır. Böylesi eser, ne kür bir ilerleme inancı ne de tam bir karamsarlık üretir. Okura verdiği temel mesaj, yoksulluğun anlanılabilir nedenleri olduğu ve bunların değiştirilebilir olduğudur. Fakat değinim için siyasal irade, eyleme kapasitesi ve toplumsal sabır gerekir. Bu denge, kitabın en gerçek yanlarından biridir. Sonuç olarak, The Wealth and Poverty of Nations, ekonomik tarih, siyaset bilimi, iktisat ve uygarlık tarihiyle ilgilenen herkes için okunmaya değer bir kitaptır. Özellikle ülkeler arasındaki gelişmelik farklarının neden kalıcı göründüğünü merak eden okurlar, bu eseri de yeni bir tarihsel serşeve bulur. Kitabın geç, tek nedenli açıklamalardan kasınmasında yatar. Coğrafya, teknoloji, kurumlar, kültür ve toplumsal değerler arasındaki ilişkiyi birlikte ele alır. Bu yüzden kalkınma üzerine yazılımın daha dar kapsamlı kitaplardan ayrılır. Landes, kolay çözümler ya da kısa, vadeli reçeteler sunmaz. Bunun yerine, bağır ve geri kalmalı zillere yayılan birikimlerin sonuku olduğunu gösterir. Okur, bu sayede ekonomik eğitsizliği yalnız kagıntıl bir sorun olarak değil, tarihsel olarak olumun bir yapı olarak dönmeyi ütrenir. Kitap, hem zihin açıcı hem de tartışma yaratıcıdır. Avrupa merkezli bakıtası nedeniyle eleştirilse de, tam da bu iddiası sayesinde ekonomik gelişme tartışmalarında klasikleme bir referans haline gelmiştir. Tarihsel derinlik arayan, gelişme teorilerini karnalıntırmak isteyen ve uluslararası eğitsizliği anlamaya salıyan okurlar için gülü bir balangıs noktasıdır. Destek olmak isterseniz David S. Landes kitabı, podcast açıklamasında paylaşılan Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.